Ayrım 12, sayfa 177. 1918 Kislovodsk doğumlu. Kislovodsk'u biliyorum. Nalçik'ten 25 kilometre ötede. Kafkasların incisi dedikleri küçük bir kaplıca kasabası. Vladikavkaz'dan her gün Aeroflot uçuyor. Nalçik gibi Kislovodsk da maden sularıyla ünlü. Narzan. Narzan nardların suyu demek. Nardlar Kafkasların efsanevi yiğitleri. Bölgenin en muhteşem milli parklarından birisi burada. Şehrin içinden başlıyor, dağlara yürüyor. İçinde pırıl pırıl iki ırmak, jilet gibi bir hava. Elbruz'un karlı başı ufukta parlıyor. Otelde tanıştığımız gazeteci Jean Borov, Karaköylü Madame Aleksandra Vasilyevna'nın babasının mezarını bulmamıza yardım eden Boris Jean Borov anlatmıştı. Meğer Elbruz, Kadim Alan Krallığı'nın son hükümdarı Kral Elbruz'dan almış adını. Aşk ve ihanet içeren uzun bir hikayesi var. Sonunda Alan Kralı Elbruz taş kesiliyor, Elbruz dağı oluyor. Az ötedeki Kazbek'te Kral Elbruz'un oğlu Prens Kazbek'in taş kesilmiş haliymiş. Kral Elbruz oğlunu bir tokatla taşa çevirmiş. Prensin sevgilisi Maşuka üzüntüsünden hançerle intihar etmiş. Kanayan yarası ünlü toprak altı golü provali oluştururken Maşuka Maşuk dağına dönüşmüş. Hançer yakınındaki Hançer dağı olmuş. Genç çiftin yüzükleri de Kislovodsk'un hemen yakınındaki yüzük dağı. Bu beş dağ Kislovodsk'u çevrelemiş, fırtınaları boranları içeri bırakmazlarmış. İkliminin yaz-kış yumuşak olmasının nedeni de buymuş. Jamborov'un Çarlık Rusyası'nda Kaplıca Sosyetesi denilen bir grup soylunun romatizmalarına şifa bulmak için yazlarını Kislovodsk'a geçirdiklerini söylediğini hatırlıyorum. Aralarında Puşkin, Tolstoy, Çekov ve Yesenin var. Lermontov Kislovodsk için sonsuza dek hatırlamak için bir kez görmek yeter diye yazmış. Şimdi düşününce Kislovodsk tanıtımında Solzhenitsyn'in adının geçmemiş olması tuhaf. Oysa Kafkas halklarının Rus yerlisi de Solzhenitsyn sanki. Babası 1914'te okulu bırakıp Alman cephesine koşan yurtseverlerden. Solzhenitsyn'in annesiyle askerde evleniyor. 1918'de çürüye çıkarılıyor. Kısa bir süre sonra öldüğünde eşi Aleksandr İsayevich'e 6 aylık hamile. Anne eğitimli bir hanım, Fransızca ve İngilizce biliyor. Oğlunu alıyor, Rostov-on-Don'a taşınıyorlar. Rostov-on-Don, Severo-Kafkaski rejyonda, yani Karadeniz'in kuzeydoğu kıyıları. Anne stenodaktili olarak iş buluyor. Kiralık odalarda, kötü kulübelerde yoksul bir yaşam. Ama Madame Solzhenitsyn'a, Aleksandr İsayevich'in üstüne baba getirmek istemiyor. Genç Sasha babası gibi Moskova'da edebiyat okumak, yazar olmak arzusunda. Ne ki hem annenin sağlığı iyi değil hem de paraları çıkışmıyor. Rostov Üniversitesi'ne matematik fizik bölümüne kaydolmak zorunda kalıyor. Bir yandan okuyor, bir yandan da çoğu bildik gençlik zırvaları dediği öyküler kaleme alıyor. Dergilere gönderiyor, hiçbirisi basılmıyor. Konstantin Fedin döneminin en önemli edebiyat dergilerinden Znamya'nın başındaki adam Solzhenitsyn'i bu çocuksu metinlerinden tanıyor. Garip bir kindarlığı var. Yıllar sonra Aleksandr İsayevich ünlü bir yazar olduğunda kanser koğuşunun basılmasını önlemek için de yapmadığını bırakmıyor. İstemeyerek yazıldığı Matematik Fizik Fakültesi iki kez hayatını kurtarıyor Solzhenitsyn'in. İlki 8 yıllık Şaraşya mahkumiyeti, dipnot, eğitimli mahkumlar için özel cezaevi. İkincisi ise Kazakistan'daki sürgün sürecinde. Şaraşya'da 4 yıl matematik öğretiyor, sürgünde hayatını matematikle kazanıyor. Meğer matematiğe istidadım varmış diye anlatıyor. Öğrenmekte zorlanmadım ama hayatımı vakfetmek istediğim bir uğraş olmadığını biliyordum. Mamafi gönlümde yatan edebiyat eğitimini almış olsaydım büyük ihtimalle daha da ağır baskılara uğrayacak, belki de bu hengameden canlı kurtulamayacaktım. Yine de yaşam nedeni edebiyat. Rostov Üniversitesi'ne yazıldıktan 2 yıl sonra 1939'da Moskova Tarih, Felsefe, Edebiyat Enstitüsü'nün mektupla öğretim programına kaydoluyor. Birinci Dünya Savaşı'na ilgi duymaya başladığı yıllar, bu yıllar. 1941'de Rusların kahredici Samsonov hezimeti üzerine kaleme aldığı bir inceleme daha sonra Kızıl Çark'a dönüşüyor. 40'ta aynı okulda okuyan kimya öğrencisi Natalya Alekseyevna ile evleniyor. Mezuniyetten sonra Morozovka 1. Ortaokulu'nda fizik öğretmeni olarak işe başlıyor. Ancak birkaç ay içinde asker alınacaktır. Annesi gibi Aleksandr İsayevich de pek sadıklı değil. Geri hizmete atanıyor, at arabası sürücüsü oluyor. Alay kumandanı kendisini NKVD'ye jurnalleyecek olan Nevski madalyalı dostumuz topçu Albay Ivan Petrovich Ivanov. Galina Alekseyevna'nın eşi. Pasholtı Kıçortı Ivanov. Ivanov'u şeytanlar götürsün. Daha doğrusu Ivanov şeytana gitsin. Rusya'da öğrendiğim ilk küfür Pasholtı Kıçortu. Tuleyev öğretmişti Vorkuta'da. Matematik öğretmeni olduğunun anlaşılması pek uzun sürmüyor. 1942 Kasım'ında hızlandırılmış bir kursa gönderiliyor. Rus askeri eğitiminin vahşi dünyasıyla tanışırken babası gibi topçu subayı oluyor. Leningrad cephesindeki bir keşif bataryasının komutanlığına atanıyor. En kanlı muharebelerde savaşıyor. 1943 Orel Muharebesi'nde madalya alıyor ve yüzbaşılığa yükseltiliyor. 60 askerinin başında Almanya'nın içlerine sürükleniyor. Stalin'in işgal kuvvetlerine her şey serbest komutu verdiğine şahittir. Cinsel tecavüz, talan, yağma hiçbir şey yasak değil. 25 yaşındaki gencecik yüzbaşı köylerin, kiliselerin, çiftliklerin ve çiftlik hayvanlarının ahlaksızca yağmalandığını görür. Toplu tecavüzlerin iğrençliğine, kadın ve çocukların katledilmesine tanık olur. Stalin'in zulmü ve tamahı açıkça teşvik ediyor olmasına fevkalade içerlemiştir. Kumanda ettiği askerlerden kendilerine hakim olmalarını istiyor. Asil bir ülkenin gururlu oğulları gibi davranmalısınız. Sınıf arkadaşı piyade yüzbaşı Nikolay Vitkeviç'le mektuplaşmakta, gördüklerini meşum ve iblisane olarak tanımlamakta, adını zikretmemekle birlikte Stalin'e veryansın etmektedir. Alex adını zikretmez, bıyıklı adım derlermiş diye acı acı gülüyor. Jugashvili'den bahsettiklerini kim olsa anlardı. Dipnot, Stalin'in asıl adı Yosif Vissarionovic Jugashvili. Nitekim mektuplarını okuyan Albay Ivanov anlıyor ve yüzbaşı Solzhenitsyn'i ve dolayısıyla Vitkeviç'i ihbar ediyor. Solzhenitsyn'in harita çantasında bulunan öykü ve denemeler Sovyet karşıtı propaganda suçlamasına yetiyor. 1945'te savaş sona ermek üzereyken tutukluyorlar. Moskova'ya gönderiliyor. Lubyanka hapishanesinde, dipnot KGB, ağır bir sorgulamadan geçirilmekteyken gıyabında 8 yıl ağır çalışma cezasına çarptırıldığı haberi geliyor. Yüzbaşı Vitkeviç de Berlin yakınlarında çarpışırken tutuklanıyor. Solzhenitsyn Novi Serusalim'de, dipnot Yeni Kudüs, eski bir manastırından dönüştürülmüş çalışma kampına sevk edilirken Vitkeviç Vorkuta'da 10 yıla mahkum ediliyor. Kamptaki işi inşaat ameliliği, prangalar içinde Stalin'in görkemli kamu binalarının yapımında çalıştırılıyorlar. Belki de sağlıksız bir adam olduğu için bir süre sonra matematikçileri ve bilim adamlarını çalıştırdıkları Moskova yakınlarındaki özel Marfino hapishanesine naklediliyor. Birinci çember KGB için çalışmak zorunda bırakılan biçare bilim adamlarının vicdan muhasebelerini, ahlaki değerlere ilişkin bitmez tükenmez tartışmalarını anlatıyor. Romanın adı Dante'nin Inferno'sunda, dipnot cehennem, cehennemin en az acı veren ilk kısmını, deyiş yerindeyse soğukluğunu tasvir ettiği bölüme gönderme. Marfino hapishanesi cehennemin daha ilk çemberi. Emredilen hedefleri tutturamayan bilim adamları ikinci, üçüncü çemberlere itekleniyorlar ki bunlar Tulayev'in anlattıkları kamplar. Gardiyanlarını memnun edemeyenlerden birisi de Solzhenitsyn. Yaşaya kalmak umudu belirmişken olaylar bir kez daha tersine dönüyor. Kazakistan'ın Ekibastuz şehrinde siyasi tutuklular için yeni inşa edilen hapishaneye sevk emri geliyor. 1950. 10 yıllık eşi Natalya Alekseyevna'dan kesin olarak ayrılmaya karar verdiği zaman bu zaman. Reşetovskaya'nın sonu olmayan bu evlilik nedeniyle daha fazla baskı görmesine gönlü razı değildir. Genç kadının kendisiyle birlikte gömülmemesini, yeni bir hayat kurmasını istiyor. Boşanıyorlar. Natalya Alekseyevna bir başkasıyla evlenirken Solzhenitsyn Ekibastuz'a doğru yola çıkıyor. Yeni kampında inşaat amelesi, duvarcı ustası, demir döküm çırağı. Ivan Denisovich'in hayatında bir gün yaşadıklarının hülasası. Asker tayınından payına düşeni binlerce kez vesikayla çekmişti. Kendisine uzatılan dilimleri tartıya vurması elbette söz konusu değildi. Zaten mahcup tabiatlı bir adamdı. Hakkını nasıl arayacağını bilemediği gibi hapishane ve kamplarda tayının adil paylaşımı diye bir şeyin olmadığını yıllar önce keşfetmişti. Eksik gramaj kural olmasına kuraldı da ne kadar eksik? So, her gün payına uzanırken belki bugün çalmamışlardır diye içinden geçirir, ruhunu teskin etmeye çalışırdı. Mahkumiyetinin 7. yılında kanser teşhisiyle yatağa düşüyor. Kamp hastanesine yerel bir anestezici tarafından ameliyat ediliyor ve ağır bir ışın tedavisi görüyor. Tanrı'ya ilişkin derin bir farkındalık geliştirmeye başlaması bu zaman. Bugünkü beni şekillendiren o süreçtir diyor. Cezasının 1953'te sona eriyor olması lazım ama öyle olmuyor. Tahliye edilmesi gereken günden bir ay kadar sonra ne bir mahkeme kararı, hatta ne de bir KVD talimatı olmaksızın serbest bırakılmayacağı, Güney Kazakistan'da Kokterek'te ömür boyu sürgüne mahkum edildiği haberi geliyor. Özel olarak beni hedef alan bir uygulama değildi, alışıldık bir yöntemdi diyor. 5 Mart 1953'te Stalin'in öldüğü haberi kamuoyuna duyurulduğu gün ben Ekibastuz'un Kokterek köyünde sürgündeydim. O gün ilk kez yanımda nöbetçi olmadan sokağa çıkmama izin verildi. Kokterek'te tümör hızlı bir gelişme gösterdi. Ölümün çok yaklaştığını hissediyordum. Kanserli tümörün yaydığı zehirler perişan etmişti. Yemek yiyemiyor, uyuyamıyordum. Taşkent'te bir kanser kliniği vardı. Oraya sevk edilmeyi başardım. O koşullarda kanser ameliyatının ne olabileceğinin düşüncesi bile insana dehşet veriyor. Midesi 55 kez ışın seansına tabi tutulur, bedeni dağılırken bir mucize gerçekleşiyor ve iyileşiyor. Tutkunun gücü olduğunu düşünüyorum. Yazabilmek için değil mi, Gospodin Solzhenitsyn? Görevinizi tamamlayabilmek için iyileştiniz. Bu mümkün, öyle değil mi? Sürgün yıllarında yerel bir ilkokulda öğretmenlik yapıyordum diyor. Çetin ve yalnız bir yaşamdı. Kampta sadece ezberimdeki şiirleri yazıya dökmeme izin veriyorlardı ama düz yazı kesinlikle yasaktı. Büyük bir gizlilik içinde yazıyordum. Buna karşın defterlerimi saklamayı başardım. Kanser koğuşunda hastaların trajedilerini Stalinizm faciasına paralel olarak işliyor. Örneğin mahkumları hapishane yöneticilerine gammazlayan bir Stukaç'ın dil kanserine yakalanması anlatılıyor ki, insana uykuyu haram eden zehir gibi bir öykü. Oleni Shalavoska, Aşk Kızı ve Masum isimli de oyun bu dönemin ürünü. 1956 SSCB'de yönetimin yumuşadığı yıl, Stalin'in ölümünden sonra parti birinci sekreterliğine getirilen Nikita Huruşçev, 20. Parti Kongresi'nde Stalin'in yöntemlerini eleştiren ağır bir konuşma yapıyor. Başkanın gizli nutku kamuoyuna sızdırılmıyor ama durumdan vazife çıkan askeri yargıtay, Solzhenitsyn dosyasını tekrar ele alıyor, ıslah edilmiş olduğuna karar veriyor. Avrupa Rusyası'na dönmesi için izin çıkıyor. Eski eşinin tahliye edildiğini öğrenen iki çocuk annesi Natalya Alekseyevna kocasını terk ediyor, ona katılıyor. Bir süre Moskova'nın Vladimir semtinde yaşadıktan sonra başkentin yaklaşık 150 kilometre güneydoğusundaki Ryazan'a yerleşiyor, tekrar evleniyorlar. Natalya Alekseyevna Ryazan Politeknik Enstitüsü'nde ders vermeye başlıyor ama sakıncalı durumu sürmektedir. Yükselmesine izin verilmiyor. Solzhenitsyn öğretmenliğine devam ediyor ve yazıyor. 1961'e kadar yazdığım tek bir satırın basıldığını görmeden öleceğimden emindim diyor. Duyulur korkusuyla yazdıklarımı en yakınlarıma bile okutamıyordum. 42 yaşındaydım ve bu gizli yazarlık beni adam akıllı hırpalamaya başlamıştı. En zor geleni de yapıtlarımı eğitimli edebiyatçıların değerlendirmelerine sunamıyor olmamdı. Metinlere el konulmasından, ortadan kaldırılmaktan korkuyordum. SSCB Komünist Partisi'nin 22. Kongresinden sonra saklandığım yerden çıkıp İvan Denisoviç'i Twardovski'ye teslim etmeye karar verdim. Alexander Twardovski, Gök Mavisi Novi Mir'in editörü. Romanı bir gece yarısı okumaya başladı, müthiş etkilendiği için kalkıp takım elbise giyindiği, kravat taktığı söylenir. Böylesi bir epiyi pijamalarda okumak saygısızlıktır demişmiş. Buna karşın Huruşçev'in gizli nutkunun kamuoyuna nihayet açıklandığı 1961'e kadar ses çıkaramıyor. Ne zaman ki Huruşçev'in nutku açıklanıyor, durumdan vazife çıkarmak sırası Twardovski'ye geliyor. Merkez komitesine başvuruyor, İvan Denisoviç'i yayımlamak için izin istiyor. Ve kıyamet kopuyor. Komite ikiye ayrılıyor, taraflar birbirlerine giriyorlar. Sonunda Huruşçev bizzat devreye giriyor, oyunu kitabın basılmasından yana kullanıyor. Nedeni kitabın Stalin rejimini teşhir kampanyasının paha biçilmez silahı olabileceğini düşünmesi. Parti müthiş bir reklam kampanyasının yanı sıra eserin İngilizce çevirisini de kaynaklıyor. Böylece yurt dışında da üne kavuşan Solzhenitsyn öğretmenliği bırakıyor, kendisini yazmaya veriyor. Matrenin Dvor, Dva Raskaza, Dlia Polzidela ard arda yayımlanıyor. Dipnot sırasıyla Matrenin Evi, iki hikaye davanın selameti için. Ne ki yumuşama yanlısı Başkan Huruşçev beklenilenin ötesinde bir hızla kan kaybetmektedir. 1964'te tatildeyken bir operasyonda parti sekreterliğinden alınıyor, yerine Brejnev geçiyor. Brejnev, Huruşçev iktidarında Stalin'in keyfi yönetimini kınayan, hatta 30'larda tasfiye edilenlerin itibarlarının iadesini isteyen birisi. Ama liderliğe yükselmesiyle birlikte söylemini değiştiriyor. Sertleşme işaretlerini alan Novi Mir editörleri, birinci çember, dipnot Vüper Kovam Kruge ve kanser koğuşunun, dipnot Rakovyi Korpus baskılarını geciktiriyorlar. 1964 Lenin ödülü göz göre göre bir başkasına veriliyor. Brejnev zaman içinde daha da sertleşir. Stalin'e övgüler düzmeye koyulurken KGB Solzhenitsyn'in evini basıyor. Çemberin özgün nüshasına ve özel arşivlerine el koyuluyor. Olayların içindeyken olan biteni doğru değerlendirmek, ne anlama geldiklerini, nasıl sonuçlar doğuracaklarını kestirmek neredeyse imkansızdır. Geleceğin nelere gebe olduğunu bilemezsiniz. Affedilmez bir hata yaptığımı, yapıtlarımı vaktinden önce ortaya çıkardığımı, işin sonunu getiremeyeceğimi düşünüyordum. Başkan Brejnev'e yolladığı mektuplar Yazarlar Birliği nezdindeki protestoları fayda etmezken, Winkler'ın bahsettiği Olga Carlyle isimli hanımla tanışıyor. Kitapları İngilizce'ye çevrilmek ve basılmak üzere ona emanet ediyor. 1968'de birinci çember, kanser koğuşu ard arda basılıyor. İngiltere ve Batı Avrupa'da dağıtılıyorlar. Yazarlar Birliği'nin tepkisi Solzhenitsyn'in Sovyet yazarı unvanını iptal etmek, birlikten atmak. Bu arada özel hayatı tam bir çıkmaza giriyor. Reşetovskaya ile ayrılıyorlar, hanım annesinin yanına dönüyor. Alexander Isayevich'in hayatına yine bir Natalya, bu defa matematik öğretmeni Natalya Svetlova giriyor. Başlangıçta birlikte yaşamalarına izin verilmiyor. Yermolay 1970'te doğuyor, aynı yılın Ekim'inde Nobel Edebiyat Ödülünü aldığı açıklanıyor. Sovyet basınında yine kıyamet kopuyor. Ödül Batı'nın SSCB'ye hakareti olarak yorumlanıyor. Solzhenitsyn ülkeye geri alınmayacağı endişesiyle ödülü almaya gidemiyor. KGB'nin Gulag takım adalarını sakladığı yeri bulacağından, daha da kötüsü bulmak için yakınlarına baskı yapacağından korkmaktadır. Nitekim korktuğu başına geliyor. Eski asistanı Elizabeth Voronskaya'yı sorgulamaya alıyorlar. Kadıncağız nüshalardan birisinin yerini söylemek zorunda kalıyor ve utancından kendisini asıyor. Solzhenitsyn'e Gulag takım adalarını yayımlama kararını verdiren Elizabeth'in ölümüdür. 1800 sayfalık metni Paris'e gönderiyor. Kitap Aralık 1973'te basılıyor. Pravda anlatılanların yalan olduğunu aykırıyor ama kitabın Sovyet topraklarına sızması önlenemiyor. İki ay kadar sonra da Şubat 1974'te Solzhenitsyn bir kez daha tutuklanıyor. Lefortovo hapishanesine alınıyor. Vatan hainliğiyle suçlama, çırılçıplak sorgulanma, vatandaşlıktan ihraç ve ülkeden atılma. Apar topar bindirildiği uçakta elleri kelepçeli. Kendisini Batı Almanya'da buluyor. Sonra Zürih, sonra 20 yıla yakın yaşadığı Vermont ve on binlerce sayfa. Belki de onu senin tanıdığın kadar iyi tanımıyorum demişti David. Sorun da buydu zaten. Bir düzine dile çevrilmiş 20'den fazla kitabı olan, üstelik Nobel Edebiyat Ödülü sahibi, üstelik dünyanın en ünlü ve tartışmalı yazarlarından biri çabalarının nafile olduğunu düşünsün. İnsan ihtimal vermiyor ama öyle. New York Times'ta yayımlanan bir söyleşide, kitaplarımı yayımladığım şu 18 yıllık süreçte yapıtlarımdan hiçbirisi hiçbir yerde ciddi bir edebi çözümlemeye konu olmadı diyordu. Yazdıklarıma ilişkin yorumların hemen hepsi siyasi duruşumla ilgilidir. Tek istisna Heinrich Böll'ün eleştirileriymiş. Sovyetler Birliği şöyle dursun, Batı'da deprem yaratan Ivan Denisovich'in edebi nitelikleri üzerinde hiç konuşulmamış. Gulag takım adalarına ilişkin tek bir inceleme yokmuş ki Vorkutalı Albay gibi, Boris Tulayev gibi 227 Gulag mahkumunun gerçek öykülerinin bir mozaik gibi döşendiği 3 ciltlik bir eser Gulag takım adaları. Cehennemin panoramasını kaleme almak demek, yeniden kavrulmayı göze almak demek. Aklı başında birisinin yapacağı iş değil. Aklı başında birisi şahit olduklarını rüyalarında bile unutmaya çalışır ki yaşaya kalkabilsin. Leonardo da Vinci'nin 80 küsur yaşında yaptığı bir otoportresi vardır. Solzhenitsyn'e benzeyen uzun sakallı meyus bir ihtiyarın kara kalem çizimi. Leonardo portresine bakmış, bakmış, dayanamamış, altına Leonardo Mio yazmış. Neden bu kadar çabaladın ki? Trajik mi dediniz? Yok canım. Trajedi ancak insan hayatının bir değeri varsa trajedidir. Yaşamın değeri varsa demiyorum, insanın değeri varsa diyorum. Yaşam nasılsa devam eder, göçmenler, tabii afetler önemlidir. Onegin ya da Oblomov gibi ziyan olmuş hayatlar değil. Adam yazmak istediği kitabı yazamadıysa kimin umurunda? Onun gibi o kadar çok adam var ki. Büyük edebiyatçı çıkmıyor mu artık? Çıkmazsa çıkmasın, hayat devam ediyor. 1975'te Sovyetlerden sürgün edildikten sonra Fransa'yı ziyaret ettiğinde Paris Match dergisi onu Dostoyevski ile eşdeğer bir dahi olarak değerlendirmiş. L'Express yeni bir peygamber, büyük bir dini hareketin öncüsü diye yazmış. İlk televizyon programını sadece Fransa'da 75 milyon kişi izlemiş. Ama birkaç ay sonra Washington'a gittiğinde Beyaz Saray'a davet edilmediği gibi Amerikan Senatosu'nun onursal vatandaşlık kararı da uygulamaya konmamış. Engelleyen Başkan Ford'un İçişleri Bakanı Henry Kissinger, nedeni Amerikan İşçi Federasyonu ve Sanayi Örgütleri Kongresi'nin daveti üzerine verdiği bir konferansta Amerika'yı SSCB'deki insan hakları ihlallerine bigyane kalmakla suçlamış olması. Kissinger'ı alkışlayanların başında İngiliz Guardian gazetesinin tuzu kuru Washington muhabiri Simon Winchester. Winchester sarkık bira göbekler dediği sendika üyelerine oynamakla suçladığı kıllı polemikçi, saçaklı yazar, kırmızı ensellilerin sevgilisi Solzhenitsyn'i Beyaz Saray'a sokmayan Başkan Ford'u haysiyetli tutumu nedeniyle kutluyor. Kırmızı ensellilerdediği ABD'nin güney eyaletlerinin yoksul beyaz tarım işçileri, rednecks. Sonra CBS'in o meşhur 60 dakika dizisine davet ediliyor. Afilli sunucunun ilk cümlesi, sana hilkat garibesi, monarşist, Yahudi düşmanı, huysuz, köhne, namert diyorlar. Ne diyorsun? Çamur at izi kalsın, çok söyle azı kalsın, göz göre göre hükümsüzleştiriyorlar. Zabotniki Amerikan kervanına katılmakta gecikmiyor. 1994'te Rusya'ya geri döndüğünde bu defa Nazavismaya gazetede yazan Grigori Amelin, bizim Vermontlu Voltaire'imiz ruhani bir abide. Girişte insanların şapkalarını bıraktıkları bir askılıktan ibarettir diyor. Bırakalım orada naftalinlenmiş olarak sonsuza dek kalsın. Bu Hollywood sakallısını bu vicdanı inanılmayacak ölçülerde temizlenmiş, güneşte ışıldayacak kadar cilalanmış, hadım külliyatçıyı meraya salalım gitsin. Viktor Yerofeyev'in kendisi de bir romancı. Buna rağmen Solzhenitsyn'den haddini aşmış bir taşra lisesi öğretmeni diye söz edebilecek kadar insafsız. Solzhenitsyn'in insancıl ızdırabı sosyalist realizm kadar komik ve köhne. Sanki bir Russever müfettiş, geleneksel Slavofil ideolojinin nesi var nesi yok toplamış, ardından sürükleyerek ziyaretimize gelmiş. Ve Artyom Troitsky, Rus Playboy dergisinin sahibi. Müzik, daha doğrusu rock eleştirmeni. Kafe Oblomov diye bir de televizyon programı var. Televizyonculuğu ABD'de öğrenmiş. Kameranın önünde zıplayıp, şimdi de karşınızda Sasha diye çığlıklar atan ekolden. Perestroika sonrası kuşağı için hiçbir şey ifade etmiyor. Korkarım Solzhenitsyn'in işi bitik diyor. Bu saatten sonra Gulag takım adalarını kim ne yapsın? Adam haklı mı dedin Şendur Hanım? Doğru mu duydum? Doğru duydum. Gulag takım adalarıyla ilgilenmiyorlarsa special delivery verelim diyorum. Batı Avrupa'nın yıllık tüketimi yaklaşık 500 bin Rus kadını. Solzhenitsyn'leri ilk ziyaretimizde Moskova çayına bakan evlerine yeni yeni yerleşiyorlardı. Natalya Svetlova Amerika'dan eşya olarak bir tek Sasha'nın yazı masasını getirdiklerini ama 400 kolilik kütüphaneyle henüz halleşemediklerini söylemişti. Arşiv memurluğu, sekreterlik, aşçılık derken hiç oturmazmış gibi duran, fındık rengi parlak gözlerin içi gülen bir hanımdı. Kısacık kestirdiği kır saçlarıyla güzelden çok cana yakın bıcır bıcır bir hanım. Söz nasıl geldi hatırlamıyorum ama buzları kıranın kefir olmuş olması garip. Kefili biliyor olmamıza önce karşılıklı şaşırdık. Sonra Madame Solzhenitsyn'a Türk olduğumu hatırladı. Ah ama tabii siz Müslümansınız. Meğer kefirin mucidi Kafkas Müslümanlarıymış. Solzhenitsyn'ler Kislovodsk'tan özel olarak getirtirlermiş. Bir de tamamen gerçek olduğunu söylediği hikayeyi anlattı. Kafkas Müslümanları her nerede deva olduğuna inandıkları kefiri yıllar yılı büyük bir gizlilik içinde üretmişlermiş. Formülünü sadece çocuklarına verirlermiş. Ancak kefirin her derde deva olduğu söylentisi öylesine yaygınlaşmış ki 20. yüzyılın başlarında Rus Hekimler Derneği, Kislovodsk'ta peynircilik yapan Blandov isimli Rus kardeşleri kefir kültürünü ele geçirmekle görevlendirmişler. Kardeşlerden Nikolay fabrikasında çalışan Irina Sahorova isimli çok güzel bir genç kızı dağlara çıkmaya, cazibesini kullanarak kefir kültürünü ele geçirmeye ikna etmiş. Irina Mirzabek isimli bir yerel beyle ilişki kurmuş ama Mirzabek formülü vermeyi reddetmiş. Fakat Irina'ya da aşık olmuştur. Fabrikadaki işinin başına dönen kadıncağızı kaçırır, evlenme teklif eder. Blandovlar Irina'yı kurtarırlar. Mağdure Mirzabek'i çara şikayet eder. Mirza'yı mahkemeye çıkarırlar. Genç kadın birkaç kefir zerresi karşılığı şikayetini geri alacağını beyan eder. Natalya Svetlova Irina'nın ilk ürününü satmak üzere Moskova'ya geldiği tarih 1908 diye gülmüştü. O zamanlar kefir ilaç olarak kullanılıyordu. Gıda sınıfına girmesi daha sonra. 1973'te Irina 85 yaşında bir babuşkayken Sovyetler Birliği Gıda Endüstrisi Bakanlığı'na resmi bir mektup yazdı. Kefiri Rus halkına tanıtmaktaki rolünü anlattı. O mektubu iyi hatırlıyorum. O yıllarda kimyager olarak çalışıyordum. Solzhenitsyn Kafkas halklarının Rus yerlisi derken söylemeye çalıştığım biraz da bu. Albay Maşadov'un Çeçenistan başkanlık seçimlerini kazandığı günlerdeyiz. Yeltsin hükümeti Maşadov hükümetini resmen tanımış. General Lepet popülaritesinin doruğunda, Maşadov'un birkaç ay içinde Moskova'ya geleceği, Viktor Çernomirdin'le ekonomik yardım anlaşması imzalayacağı konuşuluyor. Tam da bugünlerde sevilen bir televizyon programcısı ortaya kendisini ahlaki bir önder olarak gören birisinin Çeçenistan hakkında tek kelime etmemesini garipsiyorum şeklinde bir laf atıyor ve gözler Solzhenitsyn'e dönüyor. Solzhenitsyn ne diyor? Oysa ülkenin kuzeyindeki Rusya'ya ait olduğunu düşündüğü küçük bir bölge, Kazakların yaşadığı bölge hariç Çeçenistan'a bağımsızlık tanınması gerektiğini söylemiş adam. Söylemiş ve susmuş. Çeçenler hakkındaki düşüncelerine gelince, Gulag takım adalarında şöyle yazmış, kamplarda sadece münferit militanlar olarak değil, bütün bir ulus olarak teslim olmayı reddeden, boyun eğme şeklindeki akli alışkanlığa direnen bir halk vardı. Bunlar Çeçenlerdi. Ne ki Solzhenitsyn'in Çeçenlere bağımsızlık istemi batılı entelijensiyanın temel aldığı ulusların kendi kaderlerini tayin etme hakları şiarından yola çıkmıyor. Onun söylediği en küçük topluluklar da dahil olmak üzere her halk tanrının dizaynının eşsiz bir yüzünü temsil eder. Vladimir Soloviev'in on emirden mülhem yazdığı gibi diğer halkları da kendinizinki gibi seveceksiniz. Ancak iş yaşam biçimine geldiğinde kendiniz gibi yaşayacaksınız. So, Türk kalmak is okay. Doğru mu anlıyorum efendim? Yes. Sevenlerini zaman zaman şaşırtan, tutarsız olduğunu düşündüren de bu hem o hem de bu tutumu. David Robinovich insan genel olarak Solzhenitsyn'le hemfikir olmak istiyor ama olamıyor. Çünkü vurguları hayrete düşürüyor, hatta serseme çeviriyor, diyor. Şimdi General Lebed bir acemi, günümüz oligarşisine ve günahlarına bütünüyle yabancı olabilir mi? Sasha böyle diyor, çekirdekten yetişme bir subay, Afgan savaşı kahramanı yani. Kitle katliamlarının örgütleyicisi, halkın duygularını yönlendirmekte fevkalade becerikli bir politikacı. Ama acemi ve oligarşinin cürümlerine yabancı. Olacak şey midir? Çeçen milislerine düşman diyor. Kimin düşmanı? Lanet olası sözcük kulaklarımı tırmalıyor, hayretler içinde kalıyorum. Bana göre düşman federasyon kuvvetleri, ayrılıkçı Çeçenler değil. Sonra kalkıyor sistem eder gibi Moskova'nın Çeçen savaşçılarının kaybettikleri toprakları tek kurşun atmadan geri almalarına izin verdiğinden bahsediyor. Böyle konuştuğunda meşhur yazanımız Moskova'nın başlattığı savaşı destekliyormuş gibi duruyor. Sanırsınız ki Rus-Çeçen çatışmasının daha en başında ortada henüz savaş bile yokken Çeçenistan'a tam bağımsızlık verilmesini isteyen kendisi değil. Son 10 yılda ülkesinin başına gelenleri yabancı modellere bel bağlamış olmamıza yoruyor. Kendi bildiğimiz yoldan gitseymişiz böyle olmazmış. Yabancı ya da yerli mükemmel model diye bir şey olabilir mi? Yabancı modellerin de iyi ve kötü tarafları vardır. Bizim öz modellerimizin de. Sasha'nın doğruyu aradığından hiçbir kuşkum yok. Bunu bildiğim için eleştiriyorum ya zaten. Yes, onu seni tanıdığından daha iyi tanıyorum diye mırıldanıyorum. Ya da daha iyi anlıyorum diyeyim. David'le bunun ötesinde ne konuşulabilirdi ki? İyi niyetinden eminim ama David bir zabatnik.